Ayrım 8.
Anlaşılan çocukluğunuz mutlu bir çocuklukmuş. Abinizle çekişmeleriniz dışında. Herhalde. Abinizle aranız nasıl şimdi? Bir sürtüşme falan çıktı mı? Şimdi iyi gibi. Birkaç kez beni kınadı. Sorumsuzluk olmakla. Anne babamı çok üzüyormuşum. Kendimi düşünüyormuşum. Böyle yapmakla kendimi de düşünmüyormuşum. Pek anlamadım. Düşünmedim. Anlıyorum. Ne anladığım yine belli değildi aslında. Bu tür laflar konuşanı teşvik için tekrarlanır. Biraz da hı hı deyip kafa sallamalıydım. Yok, o da olmazdı. Çünkü serbest bırakılınca pek konuşmuyordu ki. Mutlu çocukluk derken kendi çocukluğum, gençliğim geldi aklıma. Benim çocukluğum mutlu muydu? Pek sayılmazdı. Duygu durumumla ilgili anımsadıklarımda baskın eğilim can sıkıntısıydı. Gerçi lisede birkaç iyi arkadaş edinmiştim. Ama ilkokul, orta, çoğun sıkıntı içinde geçti. Hayır, ilkokul yıllarım bayağı iyi sayılırdı. Daha çok orta, can sıkıntısı, ikizime rağmen. Hep insanların içindeydim. Bir yığın arkadaşım vardı. Topluca gezme tozmalardan hiç geri kalmazdım ama içimi yine bir can sıkıntısı, bir boşluk duygusu kemirirdi. Hiçbir şeyden tam bir zevk almazdım. Çok kısır bir yerdi bizim memleket be. Kar da vardı ama Gülsümlerinki gibi bir kayak evi bile yoktu. Kısırlığı belki böyle şeylerdendi. Çocukluk arkadaşlarımın içinden elle tutulur bir insan çıkmamıştır. Babamı da küçümserdim. Okulda birkaç büyük memur çocuğu vardı. Ne cakalıydılar. Hele adamların ara sıra okula gelişleri. İçimde babama karşı hep acıma duydum. Daha sonra da kızgınlık. Ama kızgınlık duyduğum zamanlarda acıma duygum geçmedi. Bu da belki bende kendine güvensizlik yarattı. Güvensizliğimin aslında maddi bir temeli yoktu. Babam zengin bir adamdı. Bizim şehirde adı bilinen, kendi çapında saygın bir adam. Fakat cahil ve köylüydü. Üstelik o zaman bunun farkında bile değildi. Fakat ben farkındaydım. İçimdeki boşluk duygusu belki de ondandı. Belki tersiydi. İçimdeki boşluktan babamı küçümsüyordum. Bildiğim bir şey varsa adam hiçbir şeyi anlamak için derinlemesine düşünmezdi. Bir dakika bile kafa yormazdı işinin dışında hiçbir şeye. Mahalle komşuları, esnaf komşuları nasıl düşünürse büyük bir doğallıkla o da aynısını düşünürdü. Gülsüm'ün büyüdüğü şehir bizimkine yakındı. Şimdi oturdukları yer değil, babasının uzun yıllar çalıştığı il. Abisinden öğrenmiştim. Karlı, soğuk çocukluk anıları oradan çıksa gerekti. Çocukken yaşadığımız şehirler arasında benzerlikler bulunuyordu. 6-7 yıllık bir zaman farkı da benzemezlikler arasında sayılmalıydı. Yerler buz tuttuğunda kızak kayışımız aklıma geldi. Bazen sıkışmış kardan oluşan yerdeki kalın buz tabakası 2-3 ay kalkmazdı. Elimize alırdık kızakları, iki yanda sapları vardı. Koşar koşar kendimizi yere atardık. Sıkı sıkı tuttuğumuz aletin üstüne o hızla ustaca düşerdik. Yer hiç eğimli olmasa bile bu teknikle 50 metreden fazla kayılırdı. Kafamı topladım. Neredeyse 5 dakikadır konuşmadan karşılıklı duruyorduk. Bay William ve öz deneyimlerim galiba sonunda olgunlaştırmıştı beni. O kadar zor değildi demek ki. Şu anda ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Hiç. Bir şey var aslında, dilimin ucunda. Hatırlayamadım. Anlatmalısın. Küçücük hayal parçaları, küçücük düşünce parçaları bile olsa anlatmalısın. Ne geçiyor aklından? Duygularını anlat. Hatta özellikle onları anlat. Duygularını anlattıkça onlara bağlı anılar da canlanır. Yorum yapma, düşünme, sadece anlat. Anılar, duygular. Çok büyük bir değişiklik. Benim için bu çok büyük bir değişiklik. Rüya gibi. Bunları yaşadığıma inanamıyorum. Çevreme bakıyorum. Gece uyanıp duvarları yokluyorum. Pencereden bakıyorum. Gözlerimi açıp kapatıp tekrar bakıyorum. Bu ben miyim? Benim yaşadıklarım mı? Ne oldu? Soruyorum kendime. Aklından şimdi bu geçiyor. Evet. Peki bu güzel bir şey mi, kötü mü? Nasıl bir duygu? Çok heyecan verici. Güzel gibi. Yani bugün öyle. Ama kötü olması lazım. Halim hiç parlak değil. Bir daha eski halime gelmeyebilirim. Sağlığım düzelecek mi? Abim sen sporcu kızsın diyor. Koşuda derecelerim varmış. Voleybolcuymuşum. Tenis... Nasıl oynarmışım? Kuralları bile kafamda net değil. Niye oynadığım? Oynadığımı hatırlıyorum. koştuğumu. Rüyada mı koşuyordum, eski şeyler mi? Koşuyorum, koşuyorum, durmadan. Başka? Hep bunu sormalısın. Anımsadığın başka şey yok mu? Zorlamalısın kendini. Bu da bir beyin jimnastiği. Yaptığın bedensel alıştırmalar gibi. Aklıma şimdi geldi. Belki daha önce de gelmişti, şimdi yine geldi. Okulda sıralarda oturuyoruz. Küçüktüm daha. Ortadaydım herhalde. En arka sırada olmalıyız, yoksa yanımdaki bunu nasıl yapar? Neyi nasıl yapar diye sordum. Meraklanmıştım. Elini bacaklarımın arasına soktu. Orada gezdirdi. Uzun uzun. Belki rüya, belki oldu. Bilmiyorum. Güzel bir duygu mu bu? Güzel nedir bilmiyorum. Güzel herhalde. Değişik. Heyecan verici. Evet. Zaman zaman bu tür bir erkek olmak istemişimdir. Öyle tipler bizim lisede bile vardı. Böyle birkaç kız, birkaç oğlan. Gizli yerlerde buluşurlardı. Sınıfta birbirlerine yakası oyulmadık sözlerle takılırlardı. Hatta el şakaları yaparlardı. Bazıları ayıplardı onları. Kızlara orospu gözüyle bakarlardı. Ben pek ayıplamazdım. Ne kızları ne erkekleri. Hatta onlar gibi yapmak isterdim. Onlardan biri olmaya özenirdim. Fakat hiç denemedim, deneyemedim. Birçok konuda isteyip de yapamamak mı? Yoksa bir şeyleri gözden çıkaracak denli istememek mi insanı frenler? Tam olarak çıkaramamışımdır. İkisi de aynı ölçüde etkiliyordur. Öylelerinin alnında bu işe uygundur diye bir yazı vardır sanki. Ya da özel bir şifre taşıyorlar. Birbirlerinin ayrımsadığı bir şifre. O şifre sayesinde işi kolaylıkla yapıyorlar. O şifreyi, parolayı görüp işittiler mi birbirlerine rahatça yaklaşıyorlar. Utangaç sayılmazdım. Ben neden yapmıyor ya da yapamıyordum. Şifrem yoktu çünkü. Belki biraz utangaçtım. Utangaçlar utangaçlıklarını kendilerinden bile gizlemezler mi? Böylelerine kızmıyordum diyorum ama hafif bir çekememezlik de doğmuyor değildi. O anda Gülsüm'ü dinlerken bile rahatsız olmuştum. Peki şimdi cinsel yönden nasılsınız? Karşı cinse ne kadar isteklisiniz? O konuyu hiç düşünmüyorum. İstek yok. Hissetmedim. Anladım. Bugünlük bu kadarı yeter dedim içimden. Zaten geç gelmeleri yüzünden görüşme sarkmıştı. Önümde 3 görüşme daha vardı. Çocukları N noktada kalmış bir kadın, bir M noktalı H noktanın avukatı. H noktanın durumu zordu. Sınır dışı kararı çıkmıştı. Hapisteydi şu anda. Ona ne yapabilirdim ki? Sonra vakit kalacaktı da bakanlığa gidecektim. Dışarıya baktım. Şehre yine sis oturmuştu. Kızın abisini çağırdım. Adam geldi, karşıma oturdu. Ben ona sorular soracaktım sözde. Yine o beni sorguya çekti. İltica kabul işlemleriyle ilgili bir yığın ayrıntıyı merak ediyordu. Ben kısa kesmeye çalıştıkça o derine iniyordu. Sanki mülteci simsarı olacaktı herif. Sonunda sözü kardeşine getirebildi. Onu alıp B noktaya geri götürebilir miydi? Gerçi Tacim Bey bunun olası sakıncalarını anlatmış, meçhul Mansur Beyefendi'nin bu konuda ne denli hassas olduğunu iletmişti. Ben de bu işin birkaç bakımdan yakın zamanda mümkün olmadığını kendisine söyledim. Neyse ki fazla üstelemedi. Ha, bir şey unuttum dedi tam kapıdan çıkarken. Nedir diye sordum. Gülsüm'ü dışarıda bıraktı, kapıyı tekrar kapadı. Geçen gelişimizde sizin binanın kapısından çıkarken bir adamla karşılaştık. Bir değil, iki. Gençten adamlar. Gülsüm çok korktu. Hangisinden bilmem. Belki ikisinden de korktu. Beti benzi soldu. Kalbim çok hızlı atıyor dedi bana. Ne oldu diye sordum. Bilmiyorum dedi. Adamları sordum. Hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. O adamlardan korktuğunu nasıl anladınız? Belki tansiyonu falan düşmüştür. Böyle ameliyatlardan sonra tansiyon problemi çıkabilirmiş. Baş dönmesi yapar. Ani baygınlık falan yapar. Belki. Ama o adamları görür görmez oldu. Adamlar B nokta tipliydiler. Herhalde B noktalıydılar. İlginç gerçekten. Aynı kişilere bir daha rastladınız mı? Hayır. Ha bir de Gülsüm o akşam hiç uyuyamamış. Durmadan karabasan görmüş. Peki dedim. Bir sonraki görüşmemizde bu konuyu işleyelim. Ondan olduğunu sanmıyorum ama siz bu kişileri bir daha görürseniz bana haber verin. Kapıyı açtım. Gülsüm bize bakıyordu. 10. Bölüm. B noktadayken sosyoloji öğrencisiydim. Psikoloji dersleri de görürdük. Alana ilgim o zamandan başlar. Sosyolojiye bu ülkede devam ettim. Ardından 2 yılı sosyolojiyle birlikte olmak üzere psikoloji öğrenimi gördüm. Sonra da bir psikoterapi kursuna katıldım. Aslında yaşam öyküm okullarda öğrendiklerimle çelişiyor. Yaşamımla öğrendiklerim çelişiyor demek belki yanlış olur. İkiz kardeşimle benim hikayem ruh bilimine aykırı demek daha doğru. B noktadan ayrılmamı ikizime bağlayanlar var. Eğer doğruysa bu, sevgili kardeşimin bana hayattaki tek yararıdır. Hikayemi bilen ve ruh biliminden anlayan birkaç kişi ısrarlı. Bunların başında Esna geliyor. Ama ben savlarına inanmıyorum. Yaşamda rastlantıların önemi büyük. Söz gelimi beni buraya getiren arkadaşımı Nedim'i tanımasam E noktanın yolunu nasıl bulacaktım? Çocuk ha deyince kalktım geldim. Esna'nın varsayımı ancak o aşama için doğru olabilirdi. İkizimin adı İsa. Ben bir hayli zayıf doğmuşum, o iri yapılı. Meğer ta oradan belli olmuş yazgımız. Bizimki çocukken haylaz ve haşarı biri oğlandı. Pek kimse sevmezdi. Onun da çok umrundaydı ya. Ben severdim. Bana bilerek, isteyerek hiçbir kötülüğü dokunmamıştır. Hatta suyuna gidildiğinde iyilik damarının kabardığı görülürdü zaman zaman. Birlikte üniversite giriş sınavına girdik. Ben sosyolojiyi kazandım, o hiçbir yeri kazanamadı. Aslında ben çok daha iyi bir yeri kazanabilirdim. Sınav sabahı ishale yakalanmış, son 20 dakikada salondan çıkmak zorunda kalmıştım. Ertesi yıl ikimiz de yeniden başvurduk. Benim niyetim siyasala girmekti. Bir arkadaşının aklına gelmiş, babama söylemişler. Gerçekte bal gibi kendi aklına gelmiştir ya. Babam önce kızmış, sonra neden olmasın demiş. Ondan sonra bana yalvarıp yakardılar. Okulu değiştirmek istersem, nasıl olsa her yıl kazanabilirmişim ben. Kabul edersem kardeşime ömrü boyunca unutamayacağı bir iyiliğim dokunurmuş. Fotoğraflarımız birbirine bayağı benziyordu. Oysa suratlarımız çok benzemez. Çift yumurta ikiziyiz. Onun yerine sınava girdim. Sonuç, İsa tıbbı kazandı. Ben yine hiçbir yeri kazanamadım. Sosyolojide kaldım. Sonra alıştım okula. Solculuk falan. Bir daha sınava girmedim. Bir bakıma isabet olmuştu. Ben bu kafayla doktorlukta sürünürdüm. İkizimin ise aklı fikri paradaydı. Daha üçüncü sınıftan başlamıştı. Tatilleri gelir, bir sürü hasta bakar, hayli para kazanırdı. Konu komşudan bile ücret isteyebilirdi. O konuda büyük bir yeteneği vardır. İşin tuhafı, para istedikçe saygınlığı daha da artardı. Aile içinden en çok kim sevilirdi diye sorsalar, akla hemen ben gelirdim geçmiş yıllarda. Ondan sonra ikizim daha çok sevilmeye başlamıştı. Bir süre Alfa'da aynı evde kaldık. Zaten çocukluğundan da bilirdim. Bizimkinin kitap kapağı açma huyu yoktur. Ama sınıflarını öyle böyle geçti. Yalnızca bir yıl kaybetti. Sonra psikiyatri ihtisasına girdi. Kadın doğum istiyormuş ama kazanamamış. Kim bilir psikiyatriye nasıl girmiştir. Öyle ya da böyle başardı. Orada da ense yaptığını bize övünerek anlatırdı. İşlerini arkadaşlarına gördürürmüş. Ben bu ihtisasa karımın zoruyla başladım. Bitirir bitirmez memlekete dönüp babamın işini devralacağım dermiş. Nasıl olsa bu mesleği yapmayacağım. Fazla şey öğrenmemin gereği yok dermiş. Şimdi Alfa'nın en tanınmış genç kuşak psikiyatristi. Ekrana çıkmadığı gün yok. Doçent oldu. Ya da olmadı öyle yazdırıyordur ünvanını. Hastalarına ertesi aya randevu verebiliyor. Burada B nokta kanallarını izlemek mümkün. Biraz seyredince sinir bastığı için hiç aramayız. Fakat geçen gün Esna bir arkadaşındayken mecburen göz kulak misafiri olmuş. Bizim İsa yine televizyondaymış. Galiba program yapıyormuş. Telefondan katılan bayan konuk bunu yağlıyormuş. Ne güzel anlatıyorsunuz hocam. İnsanın kalbindeki bilinmezleri nasıl da ortaya çıkarıyorsunuz diyormuş. Konuştukları geyik muhabbetinden başka bir şey değilmiş halbuki. İsa bir reklam arası verelim sonra güzel sohbetimize devam ederiz diyerek yayılmış. Esna ancak bu kadar dayanabilmiş. Ben de bunu duyunca içine sıçayım senin sohbetinin dedim. İsa'ya kızdığımdan değil. Hala sevimli bir yanı vardır keratanın. Vatandaşlarımızın zekasına kızdığımdan. Bir toplumun zekası ısrarla geriler miydi her geçen yıl? Örnek ortada, gerilerdi. İşte dedi Esna yine. Seni buraya kardeşin getirmiş diyorum. Kabul etmiyorsun. Takarım böyle ülkeye demişsin, gelmişsin. Vallahi abartıyorsun dedim. Ben B noktadan ayrıldığımda o kadar zengin falan değildi İsa. Ünlü de değildi öyle. Şarlatandır, pis çıkarcıdır, bilirim. Ama ne de olsa kardeşim yahu. Başkası yapacağını kardeşim yapsın. Hem sana bir şey söyleyelim mi? Yalnız bizim memleketin değil, dünyanın hali bu. E noktada örneğin. Standartlar biraz yüksek, fark orada. Yoksa temel aynı. Böyle demiştim. Ama son tümceler benim değil, Leyla'nın görüşüydü. Hesna'yı savuşturmak için inanmadan onun sözlerini kullanmıştım. İşe yaramıştı. Burayı bizim oradan çok farklı görüyordum aslında ben. Standartlar yüksek. Hepsi o. Başka fark yok deyip geçmemek lazım. Bazen nicelik niteliği belirler. Leyla hala ısınamamıştı şu ülkeye. Tabii insan bir yeri sevmezse bok atar. İkizimle geçen hikayelerimde artık anlatmıyordum ona. Çok bozuluyordu. Ona giren çıkan neydi oysa? Neden gerilim yapıyordu bu konuyu? Gordon'la yaşadığımız küçük macera da onun canını çok sıkmıştı. Gordon benim buradaki en yakın E nokta arkadaşım. İki akşam önce beni XY'nin dış mahallelerinden birine götürdü. Kuzeybatıya, açık alanların başladığı yere. Annesi orada yaşıyordu. Küçük erkek kardeşi de ara sıra kalırmış. Gordon benim psikoterapi kursundan arkadaşımdı. Tanıştıktan sonra inatçı bir hobi edindi. Bana ve B noktalılara hayrandık. Sizdeki dayanışma bizde yok diyordu. Başka bir şey demiyordu. Bizde diyordu, bir eve hırsız girse komşular telefon edip polis çağırma zahmetine bile katlanmazlar. Bazı insanlar abartır böyle. Yabancılaşma artık bizim şehirlerimizde de kökleşmedi mi? Üstelik her şey kişiden kişiye çok değişir. Genellemelerden hoşlanmak aptallığın değil ama vasat zekanın belirtisiymiş. Gordon iyi olduğu birkaç konunun dışında vasat zekalıydı belki de. Ona göre biz yani B noktalılar düşünmeden birbirimizin yardımına koşarmışız. Zaten beni de bu asılsız varsayıma dayanarak çağırmış. Annesinin evinin semtinde bir yeni yetme çetesi peydahlanmış. 5-6 kişilik bir grup. Evlerinin geniş bir bahçesi var. Bahçenin bitiminde de öteberi koydukları bir kulübe. Çete kulübeye dadanmış. Bahçe duvarından atlayıp giriyor, orada içki falan içip şamata yapıyorlarmış. Annesi gittiğinde serserileri kulübede yakalamış kardeşi. Çıkın yoksa polis çağıracağım demiş. Onlar da çıkmışlar çıkmasına ama efendi efendi değil. Bağırıp çağırmışlar, tehditler savurmuşlar. Nitekim 2 gün sonra sokakta sıkıştırmışlar çocuğu, tartaklamışlar. Kulübeye gene geleceklerini söylemişler. Gordon benden bu iş için yardım istiyordu. Geldiklerinde serserilere bir güzel sopa çekecektik. Polise haber vermek sadece iş erteler dedi bana. B noktalıların yaptığı gibi yapacağım. Polise değil, kendime güvendiğimi göstereceğim. Bunları söylerken afacan bir çocuk gibi parlıyordu gözleri. Bir belalı gibi değil. Vurduğu kırdığı eğlenceli bir şey sanıyordu. Filmlerde görmüştü yalnızca, belliydi. Adam E noktalıları küçümser. Korkak adamlardır, haklarına sahip çıkamazlar. Sesini bir yükseltsen kaçarlar der. Bahçelerine musallat olan gençler başka ulustanmış gibi. Yaşam başka yerdedir zaten. Çoğunluk kendini fasulye gibi nimetten sayabilmek için rastlantı eseri içinde doğduğu ulusu üstün göstermeye çalışır. Bazısı da ona tepki olarak yerin dibine batırır. Neyse, çağırınca çaresiz gittim. Aslında son derece anlamsız işti. Bir gece beklemekle sanki gelecekler miydi? Geldiler ve dövdük, kovduk diyelim. Sorun bitecek miydi? Her gece orada nöbet mi bekleyecektik? Elbette gelirim deyince Gordon çok sevindi ve bunu B noktalılara, B nokta devrimcilerine özgü üstün cesaretten saydı. Oysa ki canım sıkılmıştı. Olayın seyrine göre başımıza bir iş gelebilir, bela açılabilirdi. Yüzümün yumuşak olması en esaslı cesaret kaynağımdır. Öyle gözü pek biri sayılmam. Okuldayken bir sürü sol grup seçeneği mevcuttu. Hangisine girersen gir, sana yapman için bir yığın iş verirler. Gerçi bizimki rahat üniversiteydi. Pek olay çıkmazdı ama bunun bir de okul dışı var. İyisi mi dedim, hiçbirine girmeyeyim. Fakat grupsuz görünmekte bir yerde laf solculuğu sayıldığından kimse adam yerine koymazdı öylelerini. Bizim orada hiç elemanı bulunmayan küçük bir grup seçtim kendime. Sorulunca gizemli bir havada ben şu gruptanım diyordum. Fakat bu kez de yüzümün yumuşaklığı yakımı bırakmıyordu. Birkaç dövüşe, 2 kez de yasa dışı gösteriye karıştım yüzüm yüzünden. Her neyse, cesaretli olma konusunda bir hevesim, iddiam hiçbir zaman olmamıştır. Arkadaş sohbetlerinde az önceki öykümü kaç kez itiraf etmişimdir. Bunun için sorun değildir öyle şeyler. Sonuç olarak o akşam arkadaşımın evine gittim. Deneyimli biri olarak Gordon'a golf sopalarını getirmesini söylemiştim. İş büyür polislik olursa kullandığımız alet el altında bulunabilmesi doğal bir şeymiş gibi görünsün diye. Sopaları bahçeye açılan kapının yanına dayayıp ışıkları söndürdük. Öbür elimize de birer demir çubuk alacaktık. Şöminenin demir çubuklarını. Annesi çok nazikti. Niyetimizi tam anlamadı, belki biraz sezdi, ses çıkarmadı. Sık sık çay servisi yaptı. Yanımızda kalmadı. Ön taraftaki kendi odasında oturdu. Çay çok iyi gelmişti. Biraz da konyak içtik. Çimenli geniş bahçeye hemzemin oturuyorduk. Camekan benim evin arka tarafındaki gibi yere kadar iniyordu. Bahçe çok daha büyüktü ama yağmur yağıyordu. Yandan bir yerden gelen sokak ışığıyla çimenler hafifçe parlıyordu. İçimdeki gerilim olmasa çok güzel mekandı. Sohbetimiz de iyiydi. Biraz daha konyak içince gerilim de kalmadı. Her şey olacağına varırdı. Bizimki E nokta toplumundan yakınıyordu. Klasik hikaye. Herkes köpek besliyor. Hayvanları pek sevdiklerinden değil. İnsanlarla ilişki kuramadıklarından. İnsanların yüzündeki bir kağıt kadar ince kibarlık maskelerinden nefret ediyor. Bize gelseydi de bir baksaydı. Zenginin fakiri maskeye bile gerek duymayan milyonlarca kazmanın yüzlerini bir kez görseydi. Buradakileri öpüp başına koyardı. Garip bir bencillik sardı toplumu. 10 yıl sonrasını hesap edemeyecek denli bencillik. Kimi şu çocuklar gibi sokak çeteleri kurmaya hevesleniyor, kimi snobluk özentisinde. Bunlar hep hamburger kültürünün sonuçları. Dik dik bakarak büyük bir ciddiyetle anlatıyordu bunları. İlk kez ifşa ettiği kimsenin duymadığı düşüncelermiş gibi. Azıcık sarhoş olunca ciddileşir, ayıkkense neşeli esprilidir. Ters adam işte. Ben bu tür yakınmalarını aldırmazdım. Kitaplarda hep gördüğüm şu. Bazı insanlar daima buna benzer şeylerden yakınmışlar. Tarihin her döneminde. Hiçbiri yeni değil. Yabancılaşma, yalıtılma, ahlak çöküntüsü, kirlenme, bencilleşme. Sen ne kadar ince düşünürsen düşün, büyük çoğunluk bildiğini okur, bildiği gibi yaşar. Şuna konyak doldur gel, sana bir şey anlatacağım dedim. Kalktı. Biliyordum, yeni şişe yukarıdaydı. Odadan çıktı. O odadan çıkar çıkmaz salon ışığını yaktım, pencereye yürüdüm. Dışarı baktım. Bir şey görünmüyordu. Hele içeride ışık yanınca. Amacım farklıydı zaten. Dışarıda birileri varsa bizi görüp gitsinler istemiştim. Merdivende ayak seslerini duyunca ışığı yine söndürdüm. Elinde şişeyle girdi bizimki. Bahçe yukarıdan öyle aydınlık görünüyor ki orada mı otursaydık acaba? Bereket karanlıktı. Güldüğümü gizledim. Yok ya, buradan da görünüyor dedim. Bu öbürünün kalitesinde değil ama idare eder. Anlat bakalım, ne anlatacaktın? Öyle demiştim değil mi? Sarhoşluktandı işte. Yoksa çocuğu yukarı göndermek için yalnızca içki istemem yeterliydi. Şeyi anlatacaktım dedim. Bizdeki komşuluk ilişkileriyle ilgili bir öykü olmalıydı. Nasrettin'in doğuran kazan fıkrasını anlattım. Hiç gülmedi. Derin bir anlam çıkarmaya çalışır gibi daha da ciddileşti yüzü. Hani kağıt kalemi olsa notlar falan yazıp dosya tutacaktı.